nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Doktor Burhan Sabas.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatihâ ve tesbihatihâ ve tekbiratihâ. Amin. Esselamu ala men ittebe'al huda vel melamu ala men ittebe'al heve. 22. mektubun hatimesi gıybet hakkındadır. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. 25. sözün birinci şulesinin birinci şuanın beşinci noktasının makamı zem ve zecrin misallerinden olan bir tek ayetin mucizane altı tarzda gıybetten tenfir etmesi, Kur'an'ın nazarında gıybet ne kadar şeni bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Evet, Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz, ihtiyaç da yoktur. Malumunuz, herhangi bir meseleyi, herhangi bir fiili, herhangi bir hadiseyi, herhangi bir mevcudu en güzel tarif etme yetkisine sahip Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak kainatın halıkı olmasa bile kainatı, hadiselerin yaratıcısı olmasa bile hadiseleri en güzel tarif eder. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in beyanından sonra beyan olamaz, ihtiyaç da olmaz. Ancak onun izahını yapabiliriz. Şimdi toplumsal hayatta, ailevi hayatta, ferdi hayatta bir zehri katil hükmünde olan bir hadise var. Bir mesele var, bir fiil var ki biz buna gıybet diyoruz. Ve bu gıybet dediğimiz hastalığın tarifini biz kendimize sorduğumuz vakit hakiki cevabı alamıyoruz. Ancak ve ancak bu meseleyi en güzel tarif edecek bir merciye gitmemiz lazım ki hakiki manada gıybet nedir, neticesi nedir, nasıl problemlere kapı açıyor, yol açıyor, bunu hakkıyla anlayabilelim. Biz de Cenab-ı Hakk'a soruyoruz. Ya Rabbi, gıybet hakkında ne buyurursun diye. Cenab-ı Hak da bize cevap veriyor ayet-i kerimede. وَلَا يَخْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَيْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَ فَكَرِهْتُمُوهُ. Bu ayet-i kerime gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit çok acayip dersler veriyor. Bu dersleri belki bir fert olarak bizim çıkarmamız mümkün değil. Bu işin uzmanı olan Bediüzzaman Hazretleri'ne soruyoruz ve cevabımızı ondan alacağız. Geniş olan dersimizi oradan alacağız. Ama kısa bir mali şudur. Sizden biriniz sakın ola ki bir diğerinizi gıybet etmesin. وَلَا يَخْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَيْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَ. Sizden biriniz ölmüş kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? Cevap yine cevap veriyor Cenab-ı Hak. فَكَرِهْتُمُوهُ. Nasıl da tiksindiniz, gördünüz mü? İşte gıybet de böyle kerih bir iştir. Böyle müstekreh ve çirkin bir iştir demek suretiyle müminleri bu işten tenfir ettiriyor. Yani nefret ettiriyor, uzaklaştırıyor. Bununla alakalı üstadımız şu ayet-i kerimeyi kelimelere bölüyor ve her bir kelimenin umumi manaya nasıl hizmet ettiğini, nasıl destek verdiğini, nasıl vurgu yaptığını üstadımız ortaya koyuyor ve her bir kelimede gıybetle alakalı ayrı bir vecihten müminler alacağı dersi veriyor. İşte اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَيْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا. sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı ayetinde 6 derece zemmi zemmeder. 6 derece gıybeti kötü gösterir. Gıybetten 6 mertebe şiddetle zecreder. Gıybetten 6 mertebe şiddetle uzaklaştırır. Kimi? Ehli imanı. Çünkü Cenab-ı Hak bizim maddi ve manevi hayatımızı, maddi ve manevi sıfatlarımızı, uzuvlarımızı her türlü tehlikeden uzaklaştırmak için adeta tedbir alıyor. Bu da ruhumuzu, kalbimizi, vicdanımızı, aklımızı ve hissiyatımızı ciddi manada öldürecek bir öldürücü zehir hükmünde olduğundan Cenab-ı Hak bizi bundan uzaklaştırmak için adeta şiddetle ders veriyor. Hem de en acımasız bir ifadeyle. Birazdan okuyacağız. Şu ayet, bilfiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası gelecek tarzda oluyor. Şöyle ki, malumdur. Ayetin başındaki hemze, yuhibbu diye başlıyor malumunuz. Elif ve hemze aynı manaya geliyor. Dediğimiz o ifade hemze ya da elif. Ayetin başındaki hemze sormak, aya, acaba manasındadır. Bak şimdi biz şu ayet-i kerimi alsak, okusak, gerek orijinalinden, gerekse mealinden okusak, başındaki elifin sormak ve acaba anlamına geldiğini elbette anlayamayız. Ama Üstad Bedüzzamantleri gibi uzman bir zata meseleyi sorduğunuz, tevcih ettiğiniz vakit, uzman bir zat olarak şu ayet-i kerimenin başındaki sadece hemzenin, elifin hangi manaya geldiğini bize ne yapıyor? İfade ediyor. Ayetin başındaki hemze sormak, aya, acaba manasındadır. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer, her kelimede bir hükmü zımni var. Bakın, her kelimede sanki acaba, acaba, acaba diye her bir kelimede bir hükmü zımni, gizli bir hüküm var. Ve gıybetin farklı manadan çirkinliğini ortaya koyan Cenab-ı Hak orada gizli bir hüküm koymuş. Bunu kim çıkarabilir? Yine dediğimiz gibi işin uzmanı olan Bediüzzaman gibi zatlar. Bazen siz bir göz görürsünüz, kendi gözünüzü ya da başkasının gözünü. Evet, göz olduğunu anlarız. Bir siyah ve bir de beyaz bölümü var. Ama bizim gördüğümüz gözün zahiri kısmıdır. Göz olduğunu anlarız, görme aleti olduğunu da anlarız. Ama bir uzman bize gözü anlatır ki, bizim anladığımız, gördüğümüz göz ile onun anlattığı göz arasında sanki dağlar kadar fark olduğunu müşahede ederiz. Niye? Çünkü artık o gözün tam iç taraflarında adeta batnındaki manaları bize ne yapıyor? Getiriyor ki biz onları göremiyoruz. İşte kainat kitabının halıkı olan Cenab-ı Hak burada hem zahiri hem de zahirin batınındaki güzellikleri bize gösterecek uzmanların ifadelerini ne yapıyor bize? Gösteriyor. Yani uzmanlar o gördüğümüz zahiri şeyin arkasındaki güzellikleri ve Allah'ın mucizeliklerini bize gösteriyor mu? Evet. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in de sahibi Cenab-ı Hak. Birisi irade sıfatından gelmiş, birisi kelam sıfatından gelmiş. Kur'an-ı Kerim'de bir ayetini biz müminler olarak okuruz. Kendimize göre de bir manayı, Cenab-ı Hak'ın bize ifade etmek istediği manayı anlarız. Ama bir de gözün uzmanının gözü anlatması gibi Kur'an-ı Kerim'in uzmanı olan Bediüzzaman, İmam-ı Gazali, İmam-ı Azam gibi zatlara sorduğunuz vakit öyle bir anlatır ki sizin anladığınız manayla onların anlattıkları mana arasında zerreden şemse kadar fark var. Bizim anladığımız zerredir, onların anlattıkları güneş hükmündedir. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimenin hakikatını anlamayı ve hayatımıza tatbik etmeyi, yaşamayı nasip eylesin. Her kelimede bir hükmü zımni var. Her kelimede gizli bir hüküm var. İşte birincisi, hemze ile der, baştaki elif ile der. Ne diyor? Aya, acaba, sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki? bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor. Şu manaya bakın. Elif'te nasıl bir mana var? Aya acaba sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şey anlamıyor? Yani aklınız şunu tartamıyor mu? Gıybet çirkin bir iştir. Pis bir iştir. İnsanın razı olmadığı bir iştir. Aklınız bunu tartamıyor mu? Mesela biliyorsunuz empati dediğimiz bir hadise var. Empati. Eski dilde de kıyas-ı nefs diyorduk, diyorlardı büyüklerimiz. Empati şu, kendimizi karşıdaki bir insan yerine koymak ve meseleyi öylece değerlendirmek. Yani şu anda benim karşıdaki insana söylediğim bu ifade acaba bana söylenmiş olsaydı ben nasıl karşılardım? Karşıdaki insana yaptığım şu fiili acaba bana birileri yapmış olsaydı ben nasıl karşılardım? İşte bu empatidir arkadaşlar. Bunu yapan insanlar az hata yapar. Ya da sıfır hatayla hayatlarını geçirirler. Hakkıyla yapanlar. Şimdi bu neyle olur? Akılla olur. İşte Kur'an-ı Kerim şu ayetin başındaki elif ile bize bir ders veriyor. Gıybet size yapıldığı takdirde, yani sizi birisi gıybet ettiği takdirde bu fiil hoşunuza gider mi Kemal abi? Gitmez. Duysam ki birisi beni gıybet etmiş rahatsız olur. Peki sen sana yapılan bir fiilden dolayı rahatsız olduğunu biliyorsun da aklen. Aynı fiili sen başkasına nasıl yaparsın? Demek gıybet eden bir insanın gıybet anında aklı başında değildir, akılsızdır diyor bize Kur'an-ı Kerim. Şu ayet kerimenin başındaki hemze ile bu dersi bize veriyor. Yani gıybet eden insanın aklı o anda başında değil, çünkü akıllıca düşünerek yaptığı bir iş değildir. Evet. İkincisi, yuhibbu lafzıyla der. Yuhibbu. Aya acaba sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever? Şimdi Allah kalbimizi nasıl yaratmış? Çok tatlı bir şekilde yaratmış, çok güzel bir şekilde yaratmış. Güzel şeylere meftundur, çirkin şeylerden nefret eder. Kalp bozulmamışsa özelliği budur. Yani güzel, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, fıtratımıza uygun bir şey midir bu fiil? Evet, kalp ona meftun olur. Aşık olur ve yapmak için can atar. Ama bu fiil nefret edilecek, çirkin bir iş midir, bir fiil midir, bir manzara mıdır? Evet, kalp ondan nefret eder. Kalp ondan kaçar. Şimdi gıybet nasıl bir iş? Nefret edilecek bir iş mi? Takdir edilecek bir iş mi? Elbette nefret edilecek bir iş. Peki bir insan gıybet ettiği vakit o kalbin nadide ve güzel hali o anda muhafaza edilerek yapılabiliyor mu gıybet? Hayır. Demek ki gıybet eden bir insanın gıybet anında en azından kalbi bozulmuştur. Kalbi çirkinliğe meftun olmuştur. Severek yapmıştır. İşte şu gıybetle alakalı ayetin her bir kelimesi gıybetin kötü ve şeni bir fiil olduğuna kuvvet veriyor, destek veriyor. Elhamdülillah. Üçüncüsü, ahadukum kelimesiyle der, cemaatten hayatını alan, hayat-ı içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder? Esubhanallah. Şimdi ahadukum kelimesi ne işaret ediyor? Bana sorsanız ben bilmem. Herhangi bir insana da sorsanız belki bilmez. Ama işin uzmanına sorunuz, ahadukum toplumsal hayata işaret eder. Cemaatten hayatını alan hayat-ı içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bir toplumda bunu çok net bir şekilde izah etmek, konuşmak, müzakere etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gidin bir topluma, Bir toplumda gıybet hakimse, o toplumda manevi hayat bitmiştir. Kimse kimseye güvenmez. Kimse kimseye sırtını dönmez. Gidin bir iş yerine gıybet hakimse, o iş yerindeki manevi hayat bitmiştir, sönmüştür, mahvolmuştur. Adeta bir dinamit gibi orayı perişan etmiştir. Gidin bir aileye, eğer kardeş kardeşi, çocuk babayı, anne eşini, baba çocuğunu gıybet ediyorsa, o ailedeki manevi hayat, manevi bağlar kopmuştur demektir. Ha, şimdi ayet-i kerimenin bu ifadesi de, ahadukum ifadesi de, toplumsal hayatınızı, aile hayatınızı, iş hayatınızı, beraber yaşadığınız içtimai hayatınızı muhafaza etmek istiyorsanız, gıybetten uzak durun diye bize bir ders var. Ne olmuş ki size böyle bir basit fiille, böyle çirkin bir fiille içtimai hayatınızı, toplum hayatınızı perişan ediyorsunuz diye bu ders bize böyle bir pencere açıyor. Dördüncüsü, ey ye'kule lehme kelamiyle der, insaniyetiniz ne olmuş ki? Böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz. Çok enteresan bir mana. Şimdi belgesellerde izlemişsiniz. Artık dünyanın çok yerlerinde icra edilen faaliyetler, hayvanlar aleminde, vahşi dünya aleminde olan bitenler artık evimizde okutucuktan seyredebiliyoruz. Dikkat edin, hiçbir vahşi hayvan çok zorda kalmadıkça kendi cinsindeki bir hayvanı parçalayıp yemiyor. Peki insan? İnsan kesin kes kendi hem cinsini, yani insan olan bir varlığı kesip yemez. Doğru mu? Şimdi gıybet eden bir insana şu eyyekule lahme kelamı nasıl ders veriyor? İnsaniyetiniz ne olmuş ki? Yani siz bu kadar mı alçaldınız? Siz bu kadar mı pespaye oldunuz ki böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalama yapıyorsunuz? Vahşi hayvanların bile yapmadığı vahşiliği siz yapıyorsunuz. Neyle? Gıybetle. Evet, görünüşte gidip bir adamı ısırmıyorsunuz. Belki etini yemiyorsunuz ama gıybeti Allah o manada kabul ediyor. Sohbetin başında dedik ya, her meseleyi en güzel tarif ve tavsif eden Allah'tır. Başka bir tavsif ediciye gittiğiniz vakit hakiki bir manayı ne yapamazsınız? Alamazsınız. Evet. Beşincisi, ahihi kelimesiyle der. Hiç rıkkati cinsiyeniz, hiç sıla-i rahminiz yok mu ki, şefkatiniz yok mu ki, böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Çok enteresan. Çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Şimdi bir adamı kendi bulunduğu bir yerde tenkit ediyorsunuz. Adamın kendisini savunma hakkı var. Doğru mu? Var. Adam konuşur. Sen böyle anlamışsın ama öyle değil, şöyledir diye. Ama onun olmadığı bir yerde aleyhinde konuştunuz mu, mazlumdur. Kendi hakkını savunamayacak kadar masumdur. Şimdi dolayısıyla ahihi kelimesi bize o dersi veriyor. Hiç şefkatiniz, hiç rıkat-i cinsiyeniz, hiç sıla-i rahminiz yok mu ki? Böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan. Niye? Rabbimiz bir, Halıkımız bir, Rezzakımız bir, bine kadar bir birliğimiz var böyle birisiyle, müminle. Peygamberimiz bir, kitabımız bir, ondan sonra kıblemiz bir, dinimiz bir. Şimdi bu kadar birbirlerle beraber birlikte olduğumuz bir kardeşimizin şahsı manevisini insafsızca dişliyoruz. Ve hiç aklınız yok mu ki kendi ağzınızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Bu da ayrı bir mana. Şimdi buna biz iki ayrı yönden yaklaşabiliriz arzu ederseniz. Konuyla alakalı sorusu olan sorabilir. Biz buna inşallah belki daha açıklayıcı olabilir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç gecesinde Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın birlikleriyle bir yolculuklar oluyor cennet ve cehennemde. Cennetteki bazı hadiseleri Hazreti Cebrail Aleyhisselam görüyor, bazı insanların aldığı mükafatları ve Cebrail Aleyhisselam ona ümmetin hangi sevaptan dolayı böyle bir mükafata nail olduğunu ifade ediyor ki o da ümmetine haber versin ve ümmeti o noktada çalışsın. Cehennemde görülen azapları da bildiriyor ki ta ki ümmeti o gibi şeyleri yapmasın ve cehenneme girmesin, o azaplardan azade olsun, uzak dursun. Konumuzla alakalı olan yeri söyleyeceğim. Bir zat görüyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kendi vücudunun bir tarafını eline atıyor, bir parça koparıyor ve yiyor. Tabii çok tiksindirici bir hadise. Hazreti Peygamber Aleyhisselam, ya Cebrail bu zat niye böyle yapıyor? Allah ona bu cezayı niye vermiş diye sorunca, ya Resulallah, bu zat dünyadayken gıybet eden birisiydi. Allah ona kendi azasını koparma, kendi vücudundan parça koparıp yeme cezasını verdi diyor. Şimdi bakın, şu anda az bir tatlı bir şey alıyoruz ağzımıza ama kısa bir müddet sonra düğüm çözülüyor ve cehennemde nasıl bir hal alacağını Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o engin şefkatiyle ve nübüvvet nazarıyla görüp bize bilgi veriyor. Bir de kendi ağzınızı kendi dişinizle dişliyorsunuz ifadesini de şöyle de anlayabiliriz. Yani ikinci bir mana olarak birbirine alternatif değil bunlar. Birbirlerine kuvvet verir manalar. Bir insan kendi dostu, kardeşi ya da mümin olan birisini gıybet ettiği vakit onunla manen ayrılma durumuna giriyor. Yani sanki onun manen ne yapıyor? Kendisinden koparıyor gibi. Neye benziyor? Bir elin eline bıçak alıp da bir gözü kesmesi gibi. Kör etmesi gibi. Ya da bir uzuvunu kesmesi gibi oluyor. Dolayısıyla kendi dişiniz ile kendi ağzınızı divane gibi ısırıyorsunuz ifadesi o. Yani kendi ağzımız var elimiz. Ya da dişimiz, kendi elimiz ve dişimizle başka ağzalarımızı nasıl ki dişlediğimiz vakit onlardan artık istifade edemiyoruz. Gıybet ettiğimiz bir mümini de artık ondan istifade edemeyecek duruma kendimiz getiriyoruz. Dolayısıyla bir müminden istifade etmenin yolu ona ihanet etmemek, aleyhinde konuşmamak, onu gıybet etmemektir. Bazen de şöyle oluyor. Bir insanın sizi gıybet ettiğini siz ne duymuşsunuz, ne aklen biliyorsunuz ama ruhen hissediyorsunuz. Ruhen hissediyorsunuz bir şey var. O insana karşı soğuk davranırsınız ve onunla teşrik-i mesaiye giremiyorsunuz. O zaman kendi ağzınızla, kendi ağzınızı, kendi dişinizle, kendi vücudunuzun bir parçasını dişlemiş ve kesmiş olabiliyorsunuz. Allah muhafaza. Altıncısı, meytan kelam ile der. Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstekreh bir işi yapıyorsunuz? Allahu Ekber. Sizin vicdanınız da sönmüş diyor ayet. Vicdanınız da bitmiş. Niye? En muhterem bir haldeki bir kardeşinize karşı en müstekreh bir iş yapıyorsunuz. Ne demek? Etini yemek gibi. Şimdi düşünün ki yani Kur'an-ı Kerim beyan ettiği için söylemek lazım bunları. Bir insan birisini, bir mümini gıybet ettiği vakit lütfen hayaline şunu getirsin. Şu anda benim ölmüş olan muhterem kardeşim var. Ve şu anda çok muhterem bir vaziyette cenaze hükmünde karşımda duruyor. Ve ben şu anda elime bıçağı almışım. Onun vücudundan parçalar koparıyorum. Ve onları pişirip yiyorum. Gıybetin tamamıyla Kur'an ifadesiyle manası budur. Ölmüş bir kardeşimizin etini yemek gibi müstekre, çirkin bir iş yapıyoruz gıybet ettiğimiz vakit. Allah hepimizi muhafaza etsin. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle zem ve gıybet, birisini çekiştirmek, aklen, yukarıda sıralandı, ve kalben, ve insaniyeten, ve vicdanen, ve fıtraten, ve milliyeten mezmumdur. Zemmedilmiş, çirkin olarak algılanmıştır. İşte bak nasıl şu ayet, icazkârâni altı mertebe zemmi zemmetmekle, icazkârâni altı derece o cürümden zecreder, uzaklaştırır. Peki gıybeti kim kullanır ve gıybet nasıl bir silahtır? Üstad Bezanseri, enteresan bir zat. Cenab-ı Hak ona çok ihsanda bulunmuş, çok ikramda bulunmuş. O da Cenab-ı Hak'ın ikram ve ihsan ettiği şeyleri de bize hediye olarak sunmuş. Onun ve onun gibi alimlerin bizim imanımızda hissesi var. Cenab-ı Hak hepsinden ebeden razı olsun. Cenab-ı Hak o gibi zatları hakkımıza şefaatçi kılsın inşallah. İnşallah. Bakın şimdi. Bezazeri gıybeti bütün yönlerle alıyor. Enteresan bir şey yani. Gıybet nasıl bir silah? Gıybet, ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri, en çok kullandıkları alçak bir silahtır. İzzet-i nefis sahibi, şimdiki tabirle delikanlı olan bir insan, bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez. Allah'a emanet. Demek ki bir insan delikanlı oldu mu? Sözünü esirgemeyen hikmetli bir zat oldu mu? Kimseyi gıybet etmez çünkü alçak ve pis bir silah. Ama birisi de derdi de oldu mu, onunla güzel bir şekilde kozlarını da paylaşır. Mesele bu yani. Peki okuyayım tekrar. Gıybet, ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri, kullandıkları alçak bir silahtır. İzzeti nefis sahibi bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez, kullanmaz. Nasıl meşhur bir zat demiş, ukebbiru nefsi an cezaim bi gıybetin fe kullu ihtiyabin cehdu men la lehu cehd. Yani düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum. Düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Bir insan aşağı oldu mu? Zelil oldu mu? Fıtraten zayıf karakterli oldu mu? Bu adam gıybet eder. Ama izzet-i nefis sahibi bu pis silah ne yapmaz? Tenezzül etmez. Şunu da bilelim. Gıybet ettiğimiz vakit nasıl ki aklımız, nasıl ki kalbimiz, nasıl ki vicdanımız, nasıl ki içtimaiyatımız zarar görüyor. Aynı şekilde bizim ne kadar zayıf karakterli bir insan olduğumuzu da lütfen hatırlayalım. Ben şu anda karakteri zayıf olan bir insanım. Vesselam. Evet. Biraz ağır oluyor ama Kur'an-ı Kerim zikrettiğine binaen bizim zikretmemiz icap ediyor. Bazen birisi söze başlarken şöyle diyor. Ben bunları ona da anlattım. Ben bunu yüzüne de söylerim. Benim söylediğim doğru olduğu için gıybet olmaz gibi ifadeleri. Acaba doğru mu? Gıybet odur ki, gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi kerahet edip darılacaktı. Gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi konuşulan şeyleri kerahet edip darılacaktı, rahatsız olacaktı. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Konuştuğun şey %100 doğru. O dahi gıybettir. Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. Allah. İşte almamız gereken ders bu. Şimdi bazen oluyor. Gıybeti çok rahat yapmamıza rağmen, çok rahat işlememize rağmen görünüşte gıybet, hakikatte gıybet olmayan bazı durumlarda acaba gıybet olur mu deyip sakınıyoruz. Çok enteresan bir şahsiyetimiz, özelliğimiz var. Gıybet olan şeyleri rahat yapıyoruz. Fakat hakikatte gıybet olmayan şeylerden de gıybet mi diye kaçınıyoruz. Bu neyden kaynaklanıyor? İlimsizlikten kaynaklanıyor. Üstad Hazretleri de mahsus birkaç maddede gıybetin caiz olabileceğini ifade eden bir bölüm var. Onu da okuyup bırakacağız inşallah. Şunu da unutmayalım. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de, İslam dininde haramlar ve helaller bellidir. Aralarındaki şeyler şüpheli şeylerdir. Şüpheli şeylerden kaçınınız mealinde hadis-i şerif var. Haramlar belli. Helaller de belli. Aralarındaki şeyler, onlar da şüpheli şeylerdir. Şüpheli şeylerden de kaçınınız diye tavsiyeyi peygamberi var, emri peygamberi var. Şimdi dikkat edin, biz bir Müslüman olarak, mümin olarak, insan olarak, bizim soframıza birisi içki getirip koysa, beraber yemek yediğimiz bir sofrada, Müslümanlığımızın gayreti gereği, ben böyle bir sofrada oturmam deyip ne yapıyoruz? Kalkıyoruz. Ve bize bu hakareti yapan insanı da belki ömrümüz boyunca affetmeyiz. Doğru mu? Herhangi bir sofrada, ben meseleyi sadece izah sadedinde söylüyorum. Bir sofrada oturuyoruz, arkadaşlarla yemek yiyeceğiz. Affedersiniz birisi domuz mamullerinden, etinden, yağından getirdi. Ve arkadaşlar ben böyle bir şey yiyeceğim, gelin beraber yiyelim dedi. Müslümanlığımızın gayreti gereği ne yapıyoruz? O sofrayı, hatta o mekanı elimizden gelse o mahalleyi terk edeceğiz. Niye? Allah'ın yasakladığı bir eti, bir mamülü ben nasıl kullanırım? Benim soframda bulunamaz deyip ne yapıyoruz? Uzaklaşıyoruz. İçkidir, domuzdur, başka bir şeydir. Aynı derecede haram olan gıybetten ben bakıyorum, kendi nefsimden söylüyorum, o kadar uzak durmuyoruz. Hatta çoğu kez seve seve işliyoruz. Burada gıybetin ehemmiyetini anlamamaktan, gıybetin verdiği tahribatın farkına varamamaktan ya da Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın tavsif ettiği gıybetin mahiyetinden bir haber olmaktan sanki kaynaklanıyor. Onun için bu gibi derslere azami derecede Üstadımız İhlas Risalesi'nde lakal 15 günde bir defa okunmalı dediği gibi bizim bir kardeşimizin tabiriyle lakal haftada bir gıybet bahsi okunmalı diye bir tavsiyesi vardır. Çünkü insan ruhu etkileniyor. Belli bir zaman sonra o etki yavaş yavaş kayboluyor. Aynı o günahlar, o hatalar Allah muhafaza işleniyor. Toplumsal bir yara, toplumsal bir hastalık maalesef. Gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Özel birkaç madde var. Gıybet bu özel maddelerde caiz olabilir. Nedir? Birisi şekva suretinde bir vazifedar adama der, ta yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın. Enteresan. Şimdi birisi var, bir hata işliyor. Nerede? Mahallede diyelim. Çalıştığımız iş yerinde diyelim. Ve bu adamın hatasını ona gücü yetmeyen insanlar oturup zikrediyor. Kendi aralarında mevzu bahsediyorlar, konuşuyorlar. Bu gıybettir. Çünkü hiçbirisinin onun o hatasını izale edecek gücü yok. Hepsi aynı mahiyette, aynı özellikte insanlar. Dolayısıyla normal işçilerin diyelim mesela, bir işçinin hatasını kendi aralarında konuşması gıybet, ama vazifeli birisine, o işte ustabaşı hükmünde olan birisine, vazifedar birisine gidip bunu anlatmak, ta ki izale etsin diye anlatmak, o niyetle anlatmak görünüşte gıybettir. Çünkü adam orada olsa rahatsız olacak. Hakikatta gıybet değildir. Mahalleli insanlardan birisi, komşulardan birisi gece vakitlerinde diyelim çıkıyor, içkili bir şekilde herkesi rahatsız ediyor. Mahalleli olan insanların bu adamın hatasını kendi aralarında konuşması tehlikelidir. Ona gücü yeten babasına, ona gücü yeten abisine, ona gücü yeten emniyete bu adamı şikayet etmek, hatasını anlatmak görünüşte gıybettir. Adam orada olsa rahatsız olacak. Hakikatta gıybet değildir. Biz kendi aramızda anlaşıyoruz, konuşuyoruz o adamın hatalarını, ama vazifedar birisine gidip de hatalarını Allah rızası için izah etsin diye anlatmıyoruz. Evet. Birisi de bir adam onunla teşrik-i mesai etmek ister. Senin ile meşveret eder. Sen de sırf maslahat için garazsız olarak meşveretin hakkını eda etmek için de sen onun ile teşrik-i mesai etme. Çünkü zarar göreceksin. Çok enteresan bir bahis. Her zaman karşımıza gelen bir şey. Birisi geliyor. Kardeş diyor, hocam diyor, abi diyor, neyse. Filan zatı tanıyor musun? Evet, iyi tanıyorum. Allah rızası için seninle bir meşveret etmek istiyorum diyor. Size bir soru sormak istiyorum diyor. Evet, buyurun. Bu zatın ticari yönü nasıldır? Ben onunla bir ticari anlaşmaya gireceğim. O yönünü bilmediğim için sizinle meşveret etmeye ihtiyacı hissediyorum. Siz de garazsız olarak meşveretin hakkını eda etmek için o adamla alakalı bütün artı ve eksileri net bir şekilde adama ifade etmeniz gerekiyor. Onunla alakalı anlattığınız eksi şeyleri, eksi puanlı olan şeyleri, o adam orada olsa belki duyduğunda rahatsız olacak. Görünüşte gıybet gibi. Ama hakikatta meşveretin hakkını eda etmek için anlatıyorsunuz ve bu gıybet değildir. Bir mümini ciddi bir sıkıntıdan kurtarmak için bunları garazsız ve düşmanlık hissi olmadan rahat bir şekilde ifade edebilirsiniz. Birisi geliyor sizin diye mesela kardeşinizi istiyor, kızınızı istiyor, akrabanızı istiyor diyelim. Siz de soruyorsunuz birisine. Ne diyorsunuz bu adam hakkında? Ben tanımıyorum, sen tanıyorsunuz, beraber büyüdünüz. O da Allah rızası için o şahısla alakalı, o zatla alakalı bildiği şeyleri anlatmakla mükelleftir. Anlatmıyorsa dinen mesuldür. Ama gıybet olur. Hayır, görünüşte gıybettir sureten. Ama hakikatta gıybet değildir. Birisi de maksadı tahkir ve teşhir değil. Belki maksadı tarif ve tanıtırmak için dese, o topal ve serseri adam filan yere gitti. Şimdi diyorsunuz ki adama, Ahmet filan yere gitti. Adam diyor ki hangi Ahmet? Ya Hasan'ın oğlu Ahmet. Yine çıkaramıyor. Hani o kel var ya diyorsunuz. Adam diyor ha diyor. Şimdi adamı tahkir için o kel olma durumunu siz orada ortaya koymuyorsunuz. Sadece adamı tarif için, karşıdaki adam tanısın diye. Ahmet diyorsunuz anlamıyor. Hasan oğlu diyorsunuz anlamıyor. Adem'in kardeşi diyorsunuz anlamıyor. Sonra diyorsunuz ki o topal var ya, ha diyor. Dolayısıyla belki o topal, o kel ifadesini adam duysa belki rahatsız olacak. Ama siz vicdanen biliyorsunuz ki karşıdaki adamı tahkir etmek için değil, sadece tarif için bunu anlatmışım. Bu da gıybet olmaz. Birisi de gıybet edilen adam fasık-ı mütecahirdir. Yani fenalıktan sıkılmıyor, belki işlediği seyyiatla iftihar ediyor, zulmü ile telezzüz ediyor, lezzet alıyor. Sıkılmayarak, aşikare bir surette, açıktan bir şekilde işliyor. Böyle insanlara da gıybet etmek caizdir. Niye? Çünkü böyle edepsiz, fasık-ı mütecahir hükmündeki insanları kendi aramızda mevzu bahsedip, gençlerimizin ve kendimizin böyle insanların şerrinden azade olmamız için bahsetmemizde herhangi bir beis, herhangi bir sıkıntı yoktur. Görünüşte gıybettir. O adam orada olsa belki rahatsız olacak. Hakikatta gıybet değil. Çünkü böyle zararlı insanların toplum tarafından bilinmesi ve ayıklanması icap ediyor. Ta ki gençlerimiz onlara bu manada alet olmasınlar, mağlup olmasınlar. İşte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Yoksa gıybet nasıl ateş odunu yer bitirir, gıybet dahi amali salihayı yer bitirir. Çok enteresan hadis meali bu. Şimdi adama soruyorsun, sizin var mı böyle bahçeniz, ormanlığınız? Adam diyor ki evet elhamdülillah 100 dönümlük bir ormanlığımız var. Nerede? Van'da diyelim. Peki. Oraya gidip piknik yapabilir miyiz? Tabii gidip piknik yapabiliriz. Ne olacak? Gidiyorsunuz ormanlık alana ve piknik yapmak niyetiyle. Ama gidiyorsunuz ki o 100 dönümlük ormanlık alanda yeller esiyor. Ne oldu? Bir tane muzip bir çocuk küçük bir kibrit atmış, her tarafı yakmış. Olur mu? Normal şartlarda olur. İşte Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da gıybetin görünüşte küçük bir fiil gibi geliyorsa da size, hakikatta orman kadar büyük amellerinizi yakmaya muktedir olduğunu ifade ediyor. Nasıl ateş odunu yer bitirir, gıybet dahi amali salihayı yer bitirir. Gideceksiniz mahşere, ya da gideceğiz. Yani bazen insan konuşurken hep başkalarını konuşuyor, Allah muhafaza. Mahşere gideceğiz. Defterimiz elimize verilecek. İnşallah sağdan alanlardan eylesin Cenab-ı Hak hepimizi. Defterimize bakacağız. Belki sual meleğine, belki başka birine soracağız. Ya benim şöyle bir sadakam vardı. Şöyle bir nafile ibadetim vardı. Şöyle bir hasenem vardı. Şöyle hizmet etmiştik. Bunlar nerede? Niye görmüyor? Ormanlık alan gibi. Öyle ama sen gıybet etmiştin. Ve o ormanlık alanına, o sevap alanına, ormanına sen ateş atmıştın. Kendi kendini perişan etmiştin. Ayet-i Kerime'de var. Men ce'e bil haseneti diye buyuruyor. Yani Allah'ın huzuruna hasenesiyle beraber gelenler, işleyenler değil. Ne olacak onlar? Kurtulacak. Bir verdiğimiz bir misal var, onu da verelim. Adamın birisi Almanya'ya gidiyor. Avrupa'ya gidiyor çalışmaya. Ondan sonra geldiği vakit bakıyorsunuz ki 5 parası dolaşıyor. Niye bu hale düştün? Ya çok kazandım. Çok kazanman beni ifade etmez. Peki niye getirmedin beraberinde? Ya işte kumar oynadım da kaybettim. Yine aynı sefil ve zelil haliyle memleketine dönecek. İşte orada çok para kazanması bir şey ifade etmiyor. Çok para kazanıp muhafaza ederek gelmesi bir şey ifade eder. Aynı şekilde dünyada çok sevap işledik. Allah hayırlı etsin. Çok sevap işlemekle beraber aynı sevabı muhafaza edip ahirete beraber götürmek bir kar elde ettirecek inşallah. Yoksa burada kazanıp burada yemek, burada üretip burada yakmak kârı akıl değildir. Tamam, şimdi soru geliyor bizim içimizden. Gıybet ettik. Hani şimdiye kadar tamam gıybet ettik de bundan sonra inşallah işlemeyeceğiz. Bizim bir kampanyamız vardı. Bir hafta boyunca gıybet etmeyelim diye. Dediler bir haftadan sonra inşallah alışırız gıybet etmemeye dedik. Böyle bir kampanya başlatmıştık. İnşallah bu dersin sonunda da sizinle böyle bir kampanya başlatırız. Ama bundan evvel gıybet etmişiz. Diyeceksiniz ki nereden biliyorsunuz bizim gıybet ettiğimizi? Ben kendimden biliyorum. Hani kıyamanın beraber dolma yeme meselesi var. Demiş ki çifter çifter yeme birisi diğerini ama. Demiş ki nereden görüyorsun? Sen görüyor musun yoksa? Hayır diyor, ben çifter çifter yiyorum da. Belli ki sen de öyle yapıyorsun. Şimdi bu toplum hasta bir toplum. Ve ahir zamanın kirli kokuları hepimizin üzerine cüz'i külli bir şekilde sinmiş. İnşallah bu gibi yerler bizim için bir tedavi yeri görüyor inşallah. O hizmeti görüyor. Buraya gelip tedavi oluyoruz. Ama bir şekilde içtimai hayattayız. Toplumsal hayatın içindeyiz. Cüz'i külli bir şekilde biz bu şeylerde ne yapıyoruz? Nasibimizi alıyoruz. Peki gıybet ettiysek ne olacak? Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi. Bazen diyorlar isteyerek dinleyen de gıybet eden gibi mi? Ben de diyorum ki evet. Hatta iki kat günahı var. Niye? Çünkü benim yanıma birisi gelse gıybet niyetiyle, gıybet etmeye başladığı vakit desem ki kardeşim ben Müslümanım. Allah'ın yasakladığı böyle bir fiili, hani domuz etini hatırlayın. Ben böyle bir fiili işlemem. Kardeşim benim yanımda gıybet etme desem hem onu muhafaza etmiş olurum hem kendimi. Ama adam bana bir şey anlatmak niyetiyle gelmiş. Ben de güzelce kulak kabartsam, aşk ve şevkle dinlesem bir anlatacağı yerde belki on anlatacak. Bir kişiyi anlatacağı yerde belki 10 kişiyi gıybet etme durumuna girecek. Dolayısıyla hem gıybet eden hem isteyerek dinleyen aynı konumda burada tavsif ediliyor. Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi, o vakit ne diyeceğiz? Allahümme gfir lene ve limen ihtebnahu demeli. Yani ya Rabbi, bu duayı beraber edelim inşallah. Hem bize mağfiret eyle, hem gıybet ettiklerimize de mağfiret eyle demeli. Sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse beni helal et demeli. İşte gıybetin en zor kısmı bu. Şimdi bazı insanlar oluyor, böyle çok harim selim insanlar, bizim Ahmet Çolak Hoca gibi. Diyorum seni gıybet ettik, diyor ki helal olsun kardeşim diyor. Allah razı olsun. Belli ki rahat bir şekilde bazen vakti geldi mi gıybet edebiliriz. Burada olmadığı için şimdi gıybet ediyoruz. Bazı hasta ruhlu insanlar oluyor. Adama desen ki ben seni gıybet ettim, hakkını helal et, adam küsüyor ya. Ne konuşunuz diyor. Şimdi diyorsun keşke söylemeseydim. Ondan sonra böyle bazen ciddi sıkıntılara vesile olacak insanlar oluyor. En azından biz onun hakkında bir daha gıybet etmemeye niyet edeceğiz. Onun için mağfiret talebinde bulunacağız. Ve ona da hakkını helal et diyeceğiz inşallah. Ve bu gibi kardeşlerimiz de elimizden geldiği kadar da inşallah gıybet etmemek ve onunla güzel geçinmeye inşallah azami niyet edeceğiz ki belki inşallah affımıza vesile olur. El-Baki huvel-Baki Said Nursi radıyallahu anh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha mazhar.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Kasım 2010